Hardware Plus'tan herkese selamlar. 275. Cuma raporunda Ersin abiyle beraberiz. Nasılsın abi?
Gayet iyi. Sen nasılsın?
Daha iyi.
Nasıl daha iyi?
Ya sabah kalkarken böyle yine her yer eklemlerim ağrıyordu vesaire. Biraz daha
toprak çekiyor böyle, galiba.
Belki de artık şey olduktan 30 olduktan sonra böyle mi oluyor bilmiyorum da.
Bana olmamıştı yani, sen kendi adına konuş.
Ben de vallahi erken olacak herhalde. Anlamadım ben de. Bir bayağı şeydim. Şimdi birazcık
30
daha
olunca iyi. Böyle olan varsa yazsın. Bence olmamıştı kimse 30 olunca.
Yani evet, varsa bu tarz şey, ben mi erken değişiyorum falan ki bu şeyin şövmini tartılarında vücut yaşım 26 görünüyor. Daha 30 olmamış vücudum da. Ruhan ne olduk artık, ne oldu?
Onun epinde bir sorun var.
Belki de. Ya orada 106 yazacağına şey yazmış, 26 yazmış.
Yine çok güzel haberler derlemişsin. Sağ ol. Şimdi biz geçen hafta, bu arada peşin söylüyorum, bunu da yine perşembe gününden çekiyoruz. Evet. Geçen hafta cuma günü çekmiştik. Niye perşembeden çekiyoruz? Benim yarın sabah yine çok önemli, erteleyemeyeceğim bir işim var. O yüzden senden rica ettim. Perşembe gününden çekiyoruz. Geçen hafta cuma günü, cuma raporunu çekerken ki size bu şeyden hiç bahsetmedik. Voleybol milli takımımızın evet. Durumundan hiç bahsetmedik.
Gerçi o zaman da şey değildi.
Cuma akşamı yarı final maçını kazandılar. İş zaten cuma akşamından sonra ateşlendi. Kızlar her zaman olduğu gibi. Herhalde son 5-6 yıldır Filenin Sultanlığı ile yatıyoruz. Filenin Sultanlığı ile kalkıyoruz değil mi? Ülkedeki nadir güzelliklerden birisini şey yapıyor, sunuyor, yaşatıyor Filenin Sultanlığı bizi. Hepsine tek tek ne kadar teşekkür etsek yani, maçta dakika bulan, dakika bulamayan, bazı özel nedenler, sakatlıklar yüzünden milli takıma seçilemeyenler filan da dahil olmak üzere profesyonel voleybolcu kızlarımızın tamamıyla ne kadar gurur duyarsak duyalım azdır büyük bir ihtimalle. En sonunda yine bir dünya devini çok da kolay olmayan bir şekilde, yani maç gitti geldi.
Aynen,
ama cuma akşamki şey de öyleydi, İtalya maçı da öyleydi. O da böyle gitti geldi. Ve bireysel yeteneklerin sırayla öne çıkmasıyla maçın belli periyotlarında, her iki maçta da maçın belli periyotlarında aynen öyle. Zehra keza yani son maçta.
Hepsi zaten birbirinden şey.
Hepsi birer tur sazı eline alarak rakiplerini şaşırtmayı şey yaptılar, başardılar. Hepsini tek tek teşekkür etmek lazım. Hepsinin eline sağlık demek lazım.
Sırada hepsine zaten olimpiyat kaldı.
Döktüğünüz ter hepimizin tevi, hepimizin gururu demek lazım. Ama tabii bunları söylüyoruz. Bir de başka türlü başka hikayelerle uğraşıyoruz. Bizim yayın olarak bu tarz hikayelere tavrımız çok net değil mi? Yani biz ne yazık ki işte videonun sağ alt köşesinde bir rakamı düzenli olarak paylaşıyoruz. Evet. Biz ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını kötü bir karar olarak değerlendiriyoruz. Ve bunu değerlendirdiğimiz için de bazı izleyicilerimizin mahalle baskısı altında ezilmemiz bekleniyor. Ama ezilmiyoruz. Belki de bir nevi şeyler gibi, Filenin Sultanlığı gibi biz de ezilmiyoruz. Ve bir spor müsabakasını başka bir yerlere çekmenin de hiç mantığı olmadığını düşünüyoruz. Ebra ne yapmış, Vargas ne yapmış filan, onunla ilgilenmiyoruz. Vargas'ın neyle ilgileniyoruz? Vargas Hava Yolları ile ilgileniyoruz. Şimdi orada ben böyle zaman zaman Türk halkının ikiyüzlülüklerinden bahsediyorum ya. Şöyle bir şey olacak biliyorsun değil mi? 2 gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı bu takımı kabul edecek, tebrik edecek. Ebra'nın da sırtını şöyle bir şey yapacak. Helal
zaten
olsun.
Zaten işte bir... Aslında hani direkt şey yapmadan da
aynı söyledi ama şimdi bu takımı herhalde bir kabul edip tebrik edecek, ellerini sıkacak öyle değil mi? Ve bir anda bu dönen, adını bile anmak istemediğim Fuzuli kalabalığın tamamının şeyi değişecek, ekseni değişecek bir anda. Yani şu anda Kabe'leri ne tarafsa tam zıt tarafı kendilerine Kabe olarak alacaklar. İşte ikiyüzlülük zaten tam olarak böyle bir şey. Ve ne yazık ki bu toplumun bir kısmının böyle bir doğal yaşam şeyi, ünitesi haline geldi bu artık. Bugün şöyle konuşup yarın öyle konuşmak. İşte örneklerini bunun çoğaltırız. İşte faizle, nasla, bilmem neyle filan da çoğaltırız. Ama önemli olan şey şudur. Türk milletinin son zamanlarda sevinecek argümanı yok.
Evet.
ve bu kızlar Türk milletini sevindiriyor.
Ben yani yıllar sonra yani 2000'de Galatasaray'ın UEFA hikayesi, 2002'deki Dünya Kupası, bir de Euro 2008 dışında ilk defa hani böyle dışarılara büyük ekranlar kurulup, ben de mesela Kadıköy'deki Gazali'de izledim.
Zaten sporun amacının bu olması lazım. Yani insanları birleştiriyor olması lazım. Ama tabii işte burada işin içine yine farklı ideolojiler giriyor. Bu kızlar sadece kendilerini laik ve demokrat Türkiye Cumhuriyeti'nin kızları olarak ilan ettikleri için bir kısım insanları bu kadar rahatsız ediyorlar. Bu kızlar bu başarıyı her gün işte bazı kadınların öldürüldüğü bir ülkede aldıkları için bu kadar eleştiriyorlar. O kıyafet meyafet onlar filan, onların hepsi hikaye aslında. Ve o hikayeler ne zaman bitecek? Çok net işte. Sayın Cumhurbaşkanı bu kızları kabul edip ellerini sıkıp Vargas'ında şeyinde Ebrar'ında sırtını sıvazladığı anda bu işlemin tamamı unutulacak. Nasıl olacak bu? Tıpkı ekonomiyi bu hale getiren hükümetin seçimlerde ekonomiyi düzelteceğini vaat etmesi gibi olacak. Ondan sonra şey, ama bir sonraki senin söylediğin mesela olimpiyatlarda aynı teverneler baştan yine bir okunacak yine. Çünkü ülkenin gündemi bunu gerektiriyor. Ülkenin gündemi insanların niçin demokratik hak ve özgürlüklerini kullanamadıklarını sorgulamalarını istemiyor.
Evet.
Gündem yaratıcılar bunu istemiyor. Niye geçen yıllara nazaran daha az ekmek alabildiğini, niye geçen yıllara nazaran daha az yemek yiyebildiğini ya da tatil, hobiyle uğraşma filan gibi şeylerin niçin artık lüks olmaktan çıktığını, üniversiteye giden çocuğun sabah kahvaltısı niçin yapamadığını düşünmemesi için filan filan böyle suni gündemlerle şey yapmak gerekiyor. Gündemi yaratıyorsun bir ucundan, öbür ucuna geldiği zaman da olayı ters çeviriyorsun.
Hiçbir şey olmamış.
Şiş yanmıyor, kebap yanmıyor kaba tabiriyle. Ama işte sen bir zaman dilimini böyle suya sabuna dokunmadan geçiriyorsun. Bunlar tabii ki hani o 3F vardır ya, futbol, fiesta, fado. Güzel 3F'ler yani, insanları toplumda bu uyutmak adına güzel 3F'ler. Uyumamak lazım, unutmamak lazım. Depremi mesela unutmayacağız değil mi? Yani bu voleybolcu kızların etrafında kopartılan fırtınaya kanıp depremi unutmayacağız mesela. Depremi hatırlamak için illa kıçımızın altındaki yüzeyin sarsılmasını beklemeyeceğiz. Evet. Bu ülkede her gün bir şeyler sarsılıyor zaten. Geçen hafta dolar parametresini getirmiştim grafik olarak. Bu hafta ekrana vermeye gerek var mı bilmiyorum. Düşmedi.
Zaten bir de OVP ile beraber.
İşte düşmedi, düşmüyor. Yani iki hafta oldu faiz arttırma. Aynı teverneyi baştan söylemek gerekiyor bazen. Nedir? Sen yapısal önlemleri almadan faiz arttırdığın zaman ekonomi iyi gitmiyor. İlk önce yapısal önlemleri alacaksın. Bu kadar. Bunları böyle unutmamak lazım. Unutmamak için de bol bol dillendirmek, bol bol konuşmak lazım. En azından ben, bu Türkiye'de yaşayan tüm insanlar arasında en azından ben geçen yıl olduğumdan çok daha fakirim. Bir önceki yıl olduğumdan çok çok daha fakirim. Hatırlıyorsan ben bu fakirlik edebiyatını pandeminin başında yapmaya başlamıştım. Yani herhalde 2,5 yıl falan oldu değil mi?
Oldu artık.
Fakirleşiyoruz, dikkat etmemiz lazım, fakirleşiyoruz falan diye. Doların 10 lira olup olmayacağını konuşuyorduk o dönemlerde. Ve diyordum ki 10 lira olsun da kalsın bir 10 lira da. Hatta esprili yöntemle hesaplaması da kolay olur bilmem ne falan diye. Şu an kaç lira dolar?
27 galiba.
27 mi? 26 küsür mü?
Ya ben onu şey yaptım zaten direkt.
Fixledim diyorsun. Aynen. 27'ye.
Küsüratla artık 26.84.
26.84. Neredeyse 27 olmuş. İşte o geçen hafta paylaştığımız grafiğe geriye dönecek olursak da neredeyse o faiz indiriminde...
25.91'e kadar inmiş. Yani zaten inmeden önce 27.20'ymiş. Şimdi 26.84.
Okey, yani işte o yavaş yavaş şey yapıyor, ne derler, yükseliyor. Demek ki faiz indirimi çok da bir işimize yaramamış. Üretmediğimiz sürece, tasarruf yapmadığımız sürece bu faiz indirimi, hiçbir faiz arttırımı hiçbir işe yaramayacak. Ayrıca Türk halkının şeyi de düşünmesi lazım. Bu bahsettiğimiz şampiyon kızlar niçin tarifeli bir uçakla
seferle
Türkiye'ye geldiğini
şeyde de geldiklerindeki lazım. Yorgunlukları yüzlerinden okunuyordu. Orada bir gece konaklasalar.
Şimdi bak, yorgunluklarından ötürü bu kızların en kısası senden benden daha uzun. O koltukla ve sen ben oturduğumuz zaman sığamıyoruz. Yani sen şimdi 2 metrelik bir kızcağızı. Ebrar
1.94 mi ne?
Orası, istediğin kadar koridor tarafına oturttur. Ve koca Türkiye Cumhuriyeti gece Türkiye saatiyle saat 11'de bu kızlar şampiyon olunca bir özür uçak gönderip onları aldırmadıysa ya da aldırmadı. Ve bunu niçin yaptı Türkiye Cumhuriyeti? Herhalde tasarruf tedbirleri gereği yaptı değil mi? Bizim büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, valiler filan gittikleri her yere tarifeli uçakla gidiyorlar. Herhalde böyle bir karar aldık biz. Öyle ya, ekonomik anlamda zor durumdayız ve müsrifilik yapamayız. Yani öyle özür uçak voleybolcularımıza falan gönderemeyiz. Ama sadece voleybolcuları göndererek de göndermeyerek de tasarruf yapamayız. Nereden tasarruf yapabiliriz? İşte külliyenin güvenlik masraflarından tasarruf yapabiliriz. Cumhurbaşkanının, bakanların, kurum başkanlarının vesaire vesaire bu ulaşım şeylerinden tasarruf yapabiliriz. Nitekim biz dünyanın birçok ülkesinde, ekonomik anlamda zor olan birçok ülkesinde başbakanların, daha doğrusu seçilmiş olan yöneticilerin zaman zaman tarifeli uçaklar kullanarak milletler arası toplantılara, görüşmelere falan gittiklerine şahit oluyoruz. Tabii. Bu tasarruf önlemlerini çok çok iyi uyguladığımız için kızlara da uçak gönderemedik. Onlar da o yüzden tarifeli seferle geldiler. Onda yer bulamasalardı otobüsle de gelebilirlerdi, trenle de gelebilirlerdi. Ve biz hiç bunu garipsemezdik. Çünkü niye? Muazzam bir tasarruf tedbiri döneminde yaşıyoruz. Kurun bu kadar artması, benzinin, mazotun bu kadar artması, ekmeğin, avarın, zavarın fiyatının bu kadar artmasını bir yerlerden telafi etmemiz lazım.
Aynen öyle.
Ve filenin sultanları da kusura bakmayacaklar. Onları da tarifeli seferle uçuracağız. Yeni şampiyonluklara ve yeni kupalarla Türkiye'yi dönüşlerinde. Çünkü el birliğiyle bu ülkeyi ekonomik anlamda düze çıkarmak gibi bir hedefimiz var.
Doğru.
Sultanlar da bu kemer sıkma sistemine alışacaklar artık. Yok öyle kupaya filan özel uçakla gitmek bilmem ne.
Ki şeyi
falan
hatırlıyorum mesela. Yine hem belgesellerden vesaire o dönemleri de hatırladığım için A milli takım işte dünya üçüncüsü olduğunda tabii ki Türk Hava Yolları'nın onlara tahsis edilmiş özel bir uçağı vardı. Onunla geliyorlardı. Türkiye'ye girişte iki tane F-16 karşılamıştı, selam vermişlerdi. Aynen. Benzer durum yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray için de yapılmıştı. UEFA'yı aldığı zaman. Şeyi hatırlamıyorum. Euro 2008'deki üçüncülükle vesairene yapılmıştı ama yine şeyi biliyorum. Sonuçta Türk Hava Yolları futbol A milli takımının ana sponsorlarından biri olduğu için orada zaten bir tahsis oluyor. Galiba TE'ye şeyi sponsor olmadı yani. Voleybol Federasyonu ile şey
orada galiba işte. Mercedes sponsor.
Mercedes sponsor, Trendyol sponsor. Şimdi Vestel vesaire
işin
var.
İşin trajikomik kısmı bir yana tabii ki. Bilmem ne tarikatının şeyhi vefat ettiği zaman İstanbul'dan Adıyaman'a tarifeli sefer zinciri kuran Türk Hava Yolları ertesi sabah İstanbul'a uçacak olan Kızılır için sponsor olmasa bile özel bir organizasyon yapamamış mesela. Bunu düşünememişler. Ya da yapmak istememişler.
Ya sponsorlarda
sponsorlardan olup olmaması bence burada çok önemli değil. Şöyle bir şey var. Türk Hava Yolları dediğin kurum Türkiye'yi temsil ediyor. Evet. Kızlar da Türkiye'yi temsil ediyor. Ve bu kızların hangi doluluktaki bir uçakla Türkiye'ye geleceklerini en iyi kim biliyor? Aslında Türk Hava Yolları biliyor.
Zaten
üstüne vazife mi? Yani. Üstüne vazife değil tabii ki ama böyle bir şıklık yapsa yani o kızcağızları oradan özel bir uçakla aldırıp Türkiye'ye getirse hepimiz buna saygı duyardık. Yani tabii. Hiçbirimiz kalkıp o biraz önce namileyi dizdiğim tasarruf tedbirleri içindeyiz bunu niye yapıyoruz filan demezdik. Hı hı. Ya da senin hatırlattığın gibi vakti zamanında olduğu gibi Türk jetleri kızları havada karşılasaydı. Bunlar çok sembolik şeyler yani kimsenin kızların da zamanında Galatasaray'ın futbolcularının da çok fazla önemsediklerini filan sanmıyorum ama bu senin bir şeye verdiğin değerdir. Tıpkı
bu teşekkürdür aslında.
Birisi odaya girdiği zaman kıçını kaldırıp ayağa kalkman filan gibi sembolik işlerdir. Bu milli sporculara başka türlü teşekkür edemeyiz. Yani nasıl teşekkür edeceksin? Altın heykellerini mi dikeceksin bu insanların? Yok öyle bir dünya. O yüzden böyle sembolik şeylerle teşekkür edecek. Ha ne yapmışlar? Tag yapmışlar değil mi havalimanında? Allah razı olsun. Onu da galiba evvelde 3. havalimanı yöneticide bir
tabii, şey zaten yaptılar. Şeyde işte kuleden de şey yaparken bir aynı şampiyonluk. Öyle. Mesela İga onu işte yine düşünmüş kendince.
Ya işte onu söyleyeceğim. Düşünen yapabileceği şeyi düşünüyor. Keşke Türk Hava Yolları da bir şeyler düşünseydi. Ve gerçekten şunun için söylüyorum. Türkiye'ye hoş geldiniz kızlar diye kaptan şey yapmış, anons yapmış. Eyvallah sağ olsun. Ağzı bal yesin kaptanın. Söyleyecek başka bir şey yok. Ama tabii ki benim orada dikkatini çekmeye çalıştığım şey şu. Sadece bu kızlarımız değil, basketbolcularımız, futbolcularımızın büyük bir kısmı filan toplu taşıma aracı olarak isimlendirebileceğimiz araçlarda seyahat edinmeyi siz çok zor fiziksel özelliklere sahipler. Bu kızlar uzun boylu oldukları için bu kadar başarılılar. Hı hı. Belki biz onu televizyonda izlerken hepsi uzun olduğu için fark etmiyoruz ama şey Zehra 1.96'ymış galiba değil mi?
Evet.
Ebrar 89'muş galiba.
Ebrar 94.
94 mi? Okey tamam yani. Bu kızların hiçbirisi
ya da 96 o
koridor koltuğunda bile rahat oturup seyahat edebilecek fiziksel özelliklere sahip değiller. O şeyde koridor koltuğunda ben bile oturduğum zaman ayaklarımı sığdıramıyorum ve ayaklarımı zaman zaman koridora çıkartmak zorunda kalıyorum.
Ki mesela dün galiba şeyi kanalda Noğlu Yaya'ya çıkmıştı Ebrar. Bundan
Noğlu Yaya yani?
Şeyin Fırat Albayram'la şeyin Ceyda Kasabalı'nın kendi kanalı, eğlence kanalı.
YouTube kanalı yani.
Evet. Tamam. Orada bir program yapıyorlar böyle. Oraya geldi. Şeyi soruyorlar zaten. Hani senin uçakta falan şey olmuyor mu diye. Ben zaten mümkün mertebe işte ekstra şey olan yerlerde oluyor. Bir kere mesela normal bir yerde Çin'e mi bir yere gitmiş. Herhangi bir galiba bir etkinlik ya da bir şey için. Yani öldüm bittim diyordu. Hadi burada mesafe kısa da ya onlar için ne kadar. Ben bile 1.87 olarak
gerek yok. Ben bir kere Tayvan'dan İstanbul'a ortadaki dörtlü koltuğun ikinci koltuğunda oturarak geldim. Çekilecek dert değil yani. Yani yanındakinin, sağındakinin, solundakinin derdini bırak. Senin fizyolojik yapın o şeyi çekemiyor zaten. Evet. 8 saat 9 saat o yolculuğu o halde çekemiyor zaten. O yüzden bence Türk Hava Yolları'nın ayıbı Türk Hava Yolları'na kalsın. Ha bu şey diyebilirler. Türk Hava Yolları'nın üstüne vazife mi? Diyebilirler. Türk Hava Yolları benim üstüme vazife mi? Diyebilir. İnceliklerden bahsettik. Bu incelikleri yapmak apronda deve kesmekle aynı iş değil. Zaten apronda deve kesen zihniyetin bu incelikleri düşünemiyor olmasına şaşırmıyoruz zaten. Ama düşünebilseydi eğer alkışlardık. Ne güzel, ne kadar güzel bir şey yaptın Türk Hava Yolları. Gerçekten we are Turkish Airlines'mış derdik. Yapmamışlar, akıl etmemişler. Akıllarına geldiyse bile yapmayı istememişler.
Ben şey esprisi mesela PR ama, kafasında bile beklerdim. Hani Vargas Hava Yolları, Türk Hava Yolları falan.
Ama iki gün sonra başka bir tevikatın başka bir şehri öldüğünde yine ek seferlerle bir hava zinciri mutlaka dünyanın bir başka noktasına ya da Türkiye'nin bir başka noktasına kuracaktır Türk Hava Yolları. Devir çünkü ne yazık ki böyle bir devir.
Maalesef.
Hadi gel şimdi senin ilk haberin olan Mobisat'ın 2023 mobil iletişim sektörü raporuyla Cuma raporuna giriş başlayalım.
Mobisat'ın geçtiğimiz gün hatta dün mü denk geldi?
Dün
yaptığı toplantı ile 2023 mobil iletişim sektörü raporunu da açıkladı o basın lansmanında. Rapordan ben belli başlı şeyler çıkardım. Hani hatta raporu da zaten bizim sitede de görebilirsiniz detaylıca. Baktığımızda 259 işletme ve 102 ülke ve bölgede 5G hizmeti başlamış. Bunu özellikle başta da gördüğümde eklemek istedim. Çünkü teknik olarak Türkiye'de şu an test dönemine geçmiş olduk. Çünkü ön farklı ilde 5G altyapısı var. Hatta İstanbul'daki birçok insan da sadece havalimanında değil.
Raporda nerelerde olduğu da yazıyor zaten.
Eskişehir'de var, Antalya'da var,
İstanbul'da
var. İstanbul'da
şurada, Ankara'da burada filan diye de yazıyor.
Hani böyle geçerken eğer telefonunuz 5G destekliyor ve bir anda sinyal almaya başladıysa aslında bunlar birazcık test ve işte ne kadar şey olduğunu operatörlerin kendi denemelerinden görüyoruz. Ama şu anda 102 ülkeye çıkmış durumda 5G kullanımı. Tabii ki bunların içinde Türkiye gibi test olanlar da var. Ama en azından 90 küsur ülkede zaten kullanılmış diye düşünebiliriz. Bunun yanı sıra ilginç bir veri, kullanıcılar telefon ekranlarını bu kaydırma işlemlerinde işte Instagram kullanırken bilmem ne kullanırken yılda ortalama 4.8 kilometrelik bir içerik tüketiyormuş.
Kaydırıyorlarmış evet. Böyle.
O kaydırma şeyiyle çok onları büyük. Birleştirince anladığım kadarıyla 4.8 kilometre ortalama değer alınıyor. Telefon kullanımına baktığımızda her 10 kişiden biri günde 5 saatten fazla telefona bakıyormuş. Dörtte biri ise en az 3 saatini ekrana bakarak geçiriyormuş. Bu kesinlikle bence de doğru. Hatta bu sayılar ortalama ama benim çevremdeki insanlarda bu süre bile fazla olabilir gerçekten. Bunun yanı sıra Türkiye'deki akıllı telefon kullanımı 81,68 milyon akıllı telefon kullanıcısı varmış. Ve kullanım oranı da %95,4'e kadar çıkmış Türkiye genelinde. Bu gerçekten ciddi bir rakam. Bu kullanıcıların aktif sosyal medya kullanıcısı ise 62,55 milyonmuş. Oranda %73,1'miş. Gerçekten artık hani herkes en azından bir sosyal medyaya girip çıkıyor. Çünkü aktiflik demek hani ay içerisinde aslında birkaç sefer girdiğini gösterir. İnternet kullanıcımız da 71,38 milyonmuş. 14,20 milyon kişi de internet kullanmayan kişilermiş. Bu açıdan baktığımızda yine
yani sadece telefonu alo demek için kullanıyorlar bu insanlar.
Ya da evde internet bağlantısı vesaire de yok anladığım kadarıyla. 16-64 yaş arası internet kullanıcıların %90,6'sı Instagram'mış. Yani Türkiye'de en fazla Instagram kullanılıyor. %88,8 WhatsApp, %72,6'sı Facebook, %66,5'i Twitter X, TikTok oranı da %47,8'miş. Yine o raporda şimdi zaten hani ekranda da görürsünüz daha fazla şeyler de var işte. Sosyal medya mecraları da var. Ben en fazla dikkat çekenleri buraya koymuş oldum. Android iOS kullanıcıları arasında da %79,88 Android bu Türkiye'deki değer. %19,53'ü de iPhone yani iOS tabanlı cihazlar kullanıyor.
Senin söylediğin gibi raporun bir özeti bizim web sitesinde var. Raporun tamamı PDF formatında Mobisat'ın web sitesinde var. Mobisat anladığım kadarıyla bundan emin değilim. Mustafa Kemal Bey'e soracak fırsatım da olmadı. Biliyorsun Mustafa Kemal Bey bizim kanalda bol bol şey yaptığımız, konuk ettiğimiz bir dostumuz. Mobisat bugüne kadar daha Türkiye'nin mobil iletişim sektörünün finansal değerleriyle ilgili raporlar hazırlıyormuş. Bugünden sonra bu rapordan sonra yılda iki rapor hazırlamayı planlıyorlar anladığım kadarıyla. Birisi bu standart hazırladıkları sektörün finansal değerleriyle ilgili rapor. Bir de bu işte araştırma şirketlerinin ortaya çıkarttığı bu gibi ilginç verilerle oluşacak olan rapor. O yüzden arkadaşlarımız merak edenler ya bizim web sitesinden ya Mobisat'ın web sitesinden raporun tamamını ulaşsınlar. Galiba bir 10-15 sayfalık bir şey rapor. Çok uzun değil.
Evet 18.
Bir yığın böyle farklı farklı detaylı bilgi var. Bu bilgilerin kaynaklarının ne olduğu da yazıyor. Yani
evet, en son sayfada.
Bu bilgilerin doğruluğu, yanlışlığı, hangi ölçüde tartışılır falan onlar da yazıyor. Oraya da bakabilirler. Bence çok ilginç rakamlar var. En azından bilmekte fayda var. Ayrıca getirdim şu şeyi. Mobisat'ın 14-17 Eylül tarihleri arasında düzenlediği bir fuarı var. Marmara fuarcılıkla birlikte yaptığı IMAX fuarının adı. Bu şeyde olacak. İstanbul Fuar Merkezi'nde, İFM'de olacak. Ve şu haliyle Türkiye'nin, bu günümüz Türkiye'sinin tek teknoloji fuarı olacak. Biliyorsun bizim çok uzun yıllarca boyunca Sebit diye bir fuarımız vardı. Gerçekten son tüketici elektroniğine odaklanan bir fuardı. Ama tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de kapsam değiştirdi ve daha çok kurumsal teknolojilere odaklanmaya başladı. Sonra Türkiye'de kapandı gitti. Avrupa'da
ben hiç mesela
galiba
fiziksel olarak görmedim Sebit.
Öyle mi?
Avrupa'da katıldığım yok.
Avrupa'da da devam ediyor şu anda ama şey olarak kurumsal çözümler olarak devam ediyor. Mobisat'ın yapmaya çalıştığı şey mobil iletişim sektörünün tüm paydaşlarını tek bir çatı altında buluşturmak. 14-17 Eylül tarihleri arasında arkadaşlarımız, izleyenlerimiz zamanları olursa gitsinler. Zaten web sitesinde katılımcılar var. Baktığımız zaman yani sektörün tüm büyük oyuncuları, Samsung, işte operatörler, cep telefonu, Türkiye'de cep telefonu üreten tüm markalar filan katılıyorlar. Biz dün basın toplantısında işte bu raporun açıklandığı basın toplantısında Mustafa Kemal Bey ile ayaküstü bir konuşma fırsatı yakaladık. Hayal burada şu Aydoğan, bu fuarı Türkiye'nin MVC'si haline getirmek. Yani 2-3 yıl içinde bu fuarda ürün tanıtımlarının yapıldığı, hatta belki mümkün olursa Avrupa lansmanlarının yapıldığı filan bir hale büründürmek bu fuarı. Bence çıkış noktası çok güzel. Mutlaka bazı eksikler olacaktır. Ya, kendileri de bunun farkındalar ve yıllar içinde bu eksiklikleri gidermek istiyorlar. Ama çok katılımcı olsun. Katılımcıdan kastım sen ben değil sadece. Markalar tarafından da çok katılımcı olsun. O yüzden mesela daha ilk yılında doğrudan Çin'den ve dünyanın başka ülkelerinden katılımlar var.
Tam şimdi onlara
çok,
bakıyordum.
Çok değerli bence. İş olarak çok değerli. Vizyonu da Mustafa Kemal Bey çok net anlattı. Diyor ki biz Türkiye olarak büyük bir pazarız. Bu markaların tamamı eğer biz burada doğru düzgün işler yaparsak bu pazarda bizi desteklerler. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Onun hayali, ben şimdi kendisiyle özellikle görüştüğüm için onun hayali bu ilk fuara bile bir lansman sıkıştırabilmekti. Bunu herhalde söylüyorum diye bana darılmaz. Olmamış. Ama olmamasını bir başarısızlık olarak görmemek lazım. Çünkü biz şunu çok net biliyoruz ki mesela dünyanın birçok şirketi, mesela Samsung bunlardan bir tanesi de katılmış, bence çok büyük bir başarı. Hiçbir şeyin ilkine katılmaz mesela Samsung. Yani sen atıyorum bir dergi çıkart, ilk sayısında Samsung olmak istemez. Bir televizyon programı yap, ilk sayısında olmak istemez. Bir fuarın ilk şeyinde olmak istemez mesela. O yüzden bunu başarmışlar ve ben şeye çok güveniyorum. Yani önümüzdeki yıl daha fazla katılımcının olacağına ve Mustafa Kemal Bey'in bu hayalindeki herhangi bir ürünün lansmanının, bir mobil teknoloji ürünün, hatta belki Türkiye'de satılmayan bir modelin bile orada gösterilmesine filan gibi bir şeylerin olabileceğine çok inanıyorum. Çünkü burada niyet önemli. Mobisat iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor ve bunun karşılığını mutlaka şey yapacaktır, görecektir. O yüzden de 14-17 Eylül tarihleri arasında zamanı olan arkadaşlarımız gitsinler. Bunu çok içtenlikle söylüyorum. Beğenmedikleri herhangi bir şey olursa fuar alanı ile ilgili, fuarla ilgili Mobisat'ın sosyal medya hesaplarının altına yorum olarak bunları yazsınlar. İnanın bana Mustafa Kemal Bey yönetimindeki arkadaşlar o yorumları çok inceleyip sık dokuyacaktır ve dikkate alacaklardır. Düzeltilmesi gereken bir şey varsa bir sonraki yıl mutlaka dikkate alacaklardır. Ben Türkiye'de tekrardan bir teknoloji fuarı yapılıyor olmasını şey yapıyorum, ciddiye alıyorum.
Evet,
oyun fuarları var, birbirinden farklı bir şeyler var ama mesela bu yıl gördük ki en sonuncusu çok da başarılı değildi. Sizin de gittiğiniz. Katılım anlamında da çok başarılı değildi anladığım kadarıyla.
Şimdi bir tane daha geliyor zaten.
Bir tane daha geliyor filan. Bir de teknoloji fuarımız olsun. Teknoloji fuarımız olması iyidir. Çıkış noktası da şey olarak çok mantıklı. Yani biz bu markalar için çok şey bir pazarız. Önemli bir pazarız. Öyle ya, bu pazarda ürün satmak için birbirleriyle rekabet ediyorlar. O zaman bu fuarda gerekli desteği verip bazı ürünlerin lansmanını burada yapmak için rekabet etmeliler. Seninle birlikte Oppo'nun Avrupa'daki gazeteciler için yaptığı lansmana gittiğimizde ne kadar mutlu olmuştuk, hatırlasana. Biz Türkiye'de de atıyorum. Mesela şimdi Xiaomi 13T lansmanını Berlin'de yapacak değil mi?
Barcelona'da.
Barcelona? Yok, Berlin'de.
Yok, Berlin'de doğru.
Yapacak. Niye Berlin'de yapıyor mesela? İstanbul'da yapsın 14T'nin lansmanını. İstanbul'da yapsın ve bu fuarın içinde yapsın önümüzdeki yıl. Yani böyle fırsatları kollamak lazım. Bir de, böyle fırsatları yoklamak lazım.
Zaten hani katılımcı oldukça da hani fuarlar değerli olduğu için birçok insan bize işte MVC'ye, CES'e, IFA'ya katıldığımızda hani soranlar da oluyor. Ya nasıl bir şey orada olmak vesaire. Şu an en azından Türkiye'de yapılan ve dediğin gibi hani işte Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Xiaomi, Samsung, TCL, Teknomobile, Realme gibi.
Tüm üreticiler. Türkiye'de telefon üreten tüm markalar varmış.
Bunlar
ben
orada
tek
varken.
Bilmiyorum. Mustafa Kemal Bey'le söylüyor. Buradaki vizyon önemli. Bu vizyon bence Türkiye için önemli bir vizyon. Yani Mobisat'ın yapmaya çalıştığı şey önemli bir vizyon. Oraya ziyaretçi olarak da gidebilirsiniz arkadaşlar. Oranın sahibi gibi de kendilerini bence bizim takipçilerimiz görebilirler.
Ev sahibi, evet.
Çünkü şöyle görebilirler. Mustafa Kemal Bey'in söylemi çok açık. Diyor ki biz mobil iletişim ve bilgi teknolojileri sektöründeki herkesi paydaş olarak görüyoruz diyor.
Ne güzel.
O zaman bu videoyu izleyen arkadaşlarımız da takipçilerimiz de paydaş olarak görüyor olması lazım. Öyle ya, bu sektörü bir pazar haline getiren bizleriz değil mi son kullanıcılar olarak? Yani o zaman bu sektörün ayrılmaz bir parçasıyız demektir. Bence bu çok güzel bir sektör, vizyon. Fuarda bu vizyonu çok güzel tamamlayacak olan bir şey. Umarım çok çok başarılı olur. Önümüzdeki hafta herkes bu fuardan bahseder inşallah. Ama ayın sonuna doğru daha çok bahsedilecek bir başka haberimiz var değil mi?
Evet. Zaten hatta bugünden önümüzdeki hafta bile
başladık galiba bahsetmeye.
Biliyorsunuz Apple Kanada'da iPhone 15 serisini çıkartacak. Zaten işte kılıfları ortaya çıktı. Özellikleri büyük ihtimalle çıktı. Her sene geliyor denilen Type-C'nin bu sene artık geleceği kesin gözüyle bakılıyor. Baktığımızda da 12 Eylül'de yapacakları, Türkiye saatiyle 8'di yanlış hatırlamıyorsam, lansmanda duyuracaklar. Çok büyük ihtimalle biz Eren'le beraber onun yayınını yapıyor oluruz ama bildiğiniz
12
gibi...
12 Eylül'de Eren İstanbul'da mı olacak?
Burada.
Okey tamam.
Yapmasak daha iyi olmaz mı?
Niye?
En son Apple'da çünkü...
İşte bir şey göstermeden yapacağız zaten. Apple'ın da biliyorsunuz o lisans konusunda, daha lisans değil de telif atma konusunda şey olduğu için şeyi göstermeden, işte o yüzden göstermeden birazcık böyle izleyip gibi hani değerlendirme gibi çıkan şeyleri vesaire yapacağımız bir yayın yaparız diye düşünüyoruz.
Bu arada bugün de telefonun kutusunu birisi açtı öyle değil mi?
Evet bir de o var. Yani daha önce ortaya çıkan şeylerde bazı şeylere yayıncılar mı artık Çin'deki vesaire Tayvan'daki kişilere cihazlar verilmiş ama üzerinde de yazılmış. Eğer bu lansmandan önce açılırsa ve aktifleştirilirse ki biliyorsunuz işte Apple'da cihazı açtığında aktifleştirme falan sistemi başlıyor. Aktifleştirilirse 200 bin dolar mı böyle ciddi bir ceza varken bugün internette düştü. Bir tane açılmış bir cihaz düştü. Artık kim açtıysa Apple'a bir anda bir 200 bin dolarlık gelir oldu. Yani.
Aynen öyle. Apple bunu alır büyük bir ihtimalle.
Tabii. Yani Apple o konuda...
Çok söz eder mi, bundan bahsettirir mi bilmiyorum ama o parayı alır büyük bir ihtimalle.
Çok büyükten. Yani kime zimmetliyse geçmiş olsun gibi bir durum oluyor. Zaten hani en temel şeylerle özelliklerine baktığımızda bütün seriye Dynamic Island dediğimiz Dinamika'da özelliği gelecek. iPhone 15 ve 15 Plus'ın alüminyum kasa, Pro ile Pro Max'in de titanyum kasayla gelmesi ve işlemci ayrımının artık Apple'da bir standart haline geldiği için 15 ile 15 Plus'ta A16 Bionic, Pro ve Pro Max'te A17 işlemcisiyle beraber gelmesi bekleniyor. 48 megapiksellik kamera burada 15 ve 15 Plus'ta da olması beklenirken Pro Max'te tabii ki üçlü kamera, Pro ve Pro Max'te de üçlü kamera dizilimi olacak. Ama bunun dışında yazılımsal olarak ya da farklı şeyler noktasında ne gibi yenilik gelecek? Mesela Type-C bağlantısı bize kaç wata kadar şarj imkanı sağlayacak gibi detayları da işte 12'sindeki lansmanda
göreceğiz. En büyük yeniliği Type-C'ye geçmek olan bir iPhone lansmanı izleyeceğiz aslında.
Görünen o çünkü ihtimalle. Kılıflara baktığımızda da tasarımda bir değişiklik yok gibi görünüyor. Ha o sessize alma switch anahtarının artık tuş olacağı da söyleniyor fazlasıyla. Ama hepsini orada göreceğiz ve tabii ki en önemlisi globalde de bir 100 dolarlık artış artık kesin gözüyle bakılıyor. iPhone 15 Pro Max işte 1 terabayt ya da söylentiler böyle cılız olsa da 2 terabaytlık da olabilir falan diye ben sanmıyorum ama işte 1 terabaytlığın Türkiye fiyatı ne olacak? De olabilir bu arada. Gerçi bu arada çok ciddi bir yükseliş olmadı son zammından sonra ama 15'inde Apple Store'u kapattıktan sonra online şeylerini tekrar açtığında biliyorsunuz globalde ne olur? Yeni telefon çıkar, eski telefon işte yüzer dolar falan iner. Bizde de dolar bazında inse de TL bazında inemediği için yükseliş oluyor. Bakalım o sırada iPhone 12 artık satılmaz. 13, 14 ve 15 serisinin fiyatlarını göreceğiz. En çok da o konuşulacaktır zaten. Nasip kısmet diyelim. Bir diğer yandan Xiaomi 13T serisi de geliyor. Hatta işte bu sabah da artık cihazlar orada fazlasıyla kesinleşti. Hani Apple'da şu olacak diyoruz, bilmediğimiz bazı detaylar var ama 13T'nin de bir kutu açılışı yapıldı. İspanyolca konuşan, İspanya'da galiba adam bilmiyorum ama İspanyolca konuşan çok ülke olduğu için hangi ülkeden diyemem. Çünkü adam yapı olarak da yani Asyalı görünüyor ama İspanya'da vesaire yaşayan biri. Orada da biz biliyorduk ki 13T Pro'da Dimensity 9200 Plus olacaktı. Yani çok çok iyi bir işlemci aslında baktığımızda işte. Yani AnTuTu'yu severler için 1 milyon 700 binden fazla bir şey. Ama şeyi bilemiyorduk. Düz 13T'de işte belki Qualcomm kullanır, bu sefer öyle bir farklılık olur diyorduk. Hayır, Dimensity kullanıyor. 8200 Ultra'yı kullanıyor. Civi 3'te kullanmıştı Xiaomi bunu. Ama globalde ilk defa bu modelle beraber kullanacak. İşte 144 Hz ekran. 50 megapiksellik ana kamera ama şöyle bir ayrım yapıyor. Leica gelecek diyorduk. Leica sadece Pro'da olacak. Hı hı. Düz model 50 artı 8 artı 2 kamera. Pro 50 13 50 şeklinde olacak bir sistem olacak. Ve Leica imzası Pro'da olacak gibi görünüyor. Düz model 12 GB RAM 256 GB depolama ama DDR5 RAM ile UFS 3.1 depolama sunarken Pro versiyon 12-16 RAM seçeneği 256, 512 ve 1 TB depolama seçenekleri olacak. RAM DDR5X olacak. Hızı daha yüksek. Depolamada UFS 4.0 olarak ayarlanmış durumda. Bunun yanı sıra yapay zeka noktasında Pro'nun kullandığı APU dediğimiz yapay zeka işlem ünitesinde ciddi bir gelişme var. O birazcık tabii ki Dimensity'den kaynaklı. Ama onu kullanıp işte biliyorsunuz 200 megapiksel modunda da vesaire piksel içi yakınlaştırma, yapay zekalı işlemlerde şöyle bir önem vermeye başladı. Burada da onunla alakalı bir iki önemli geliştirme görebiliriz de. Bize K60 Ultra'da anlatılmayan şeyler de çıkabilir diye görünüyor. Tabii ki fiyat noktasında ne olacak onu da göreceğiz. Berlin'deki lansmanda olacak ama çok hızlı bir şekilde de Türkiye'ye gelecek.
Türkiye'de cihaz var benim anladığım kadarıyla. Geçen hafta mı, ondan önceki hafta mı ne, bir tane Evofon çalışanı cihazın kutuların fotoğrafını paylaşmış. Sonra galiba gelen yorumlar yüzünden falan silmiş. Ben o arkadaşa da Instagram'dan ulaştım, sordum. Evet dedi, paylaştım ve sildim dedi. Hazır jelatinli kutular var elimizde dedi. Yani demek ki cihaz Türkiye'ye çoktan gelmiş. Bu şu anlama geliyor bence. 26 Eylül'de lansman yapılır yapılmaz Türkiye'de de büyük bir ihtimalle cihazlar satışa çıkacak.
Yani belki yani, Türkiye lansmanı bile yapmadan hemen o lansmanı tabii büyük, Türkiye'ye dahil ederek.
Büyük bir ihtimalle. Yani hani biz o şeyi lansman sonrasında satış yerlerini bilmem ne falan görüyoruz ya. Tahmin ediyorum ki hiçbir bilgim yok. İçeriden de kimseye sormadım. Atıyorum işte lansman bitecek Türkiye saatiyle saat 2'de 3'de filan. Ve o anda işte kimi seçtilerse, gitti gidiyor mu, hepsi burada mı, bilmem ne, Trendyol mu, her neyi seçti. İşte. Orada hemen o fiyatla, duyurulan fiyatla.
Bu sefer direkt aslında o Tahir 1 Van dediğimiz hani ilk satış,
ilk satış kanallarından herhalde girecek. Girecek. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Evofon cihazları, yani 13T'yi de 13T Pro'yu da mağazalarına kadar gönderdiyse eğer, yani hani demek ki cihazın Türkiye'ye gelmesiyle ilgili bir sorun yok. Ve bir tek şeyi öğrenemedim. Yani hem 13'te hem 13'te Pro gelmiş. Versiyonları öğrenemedim. Kaça kaçlıkları gelmiş. Bence bu çalışan arkadaşlar yöneticilerinden falan fırça yememek için böyle bilgileri paylaşmıyor.
Ben her ikisinde de zaten işte çok normal. T'de tek model olacak gibi. Şeyde Pro'da da 512'lik gelir diye düşünüyorum 13 Pro'dan yola çıkarak.
Yani bugün ayın 7'si değil mi? 20 gün sonra falan demek ki. Ya da önümüzdeki 20 gün içinde çok daha fazla detay sızar ve hatta fiyatı, Türkiye satış rakamlarını falan bile belki lansmandan önce insanlar öğrenirler. Bizim de bir bilgimiz olursa şey yaparız, paylaşırız zaten kendileriyle.
Lansman dönemi bu ay bayağı hareketleniyor. Bir diğer yandan Huawei'de 14 Eylül'de Barcelona'da yapacağı bir lansmanı olacak. Hemen Apple'dan 2 gün sonra. Bizden de sevgili Eren katılıyor oraya. Ama Mate 60 Pro bekleyenler çok bekler. Çünkü zaten kendileri de resmi olarak duyurdular. Giyilebilir cihazlar gelecek. Huawei'nin giyilebilir cihazlar kapsamında tamamen ona özel bir lansman yapması güzel. Çünkü Türkiye'de de ve anladığım kadarıyla Avrupa'da da çok tercih edilmeye başlandı ve kullananlar da memnun. Zaten birçok cihazda Apple uyumluluğu sorunu olurdu. Onu çok güzel bir şekilde çözdüler.
Alın da zaten Türkiye'de bu giyilebilir cihazların satışlarından çok memnun olduklarını.
Lider olduklarını falan da lider söyledi şey olarak.
Zaten giyilebilir cihazlar da Türkiye'de çok başarılı olduğu için o benim de röportaj yaptığım dünya başkanı olan beyefendi kalkıp Türkiye'ye geliyor.
Aynen.
Türkiye'de bir başarı olmasa gelmez zaten. Şimdi ana oyuncumuz bir kol saati olacak.
GT 4 serisi olacak. GT'lerin dönemi. Watch 4'ler geldi zaten biliyorsunuz. Ben de onu kullanıyorum. GT serilerinin orada yeri ismini göreceğiz. Bir diğer yandan tabii ki işte FreeBuds Pro 3. nesil gibi işte kulaklık vesaire düzeyinde de şeyler geleceği söyleniyor. Ama neler çıkacak, ne bitecek zaten. Hani Eren oradan bizlere aktarmış olacak. Bir ilk bakış vesaire videosu da görebiliriz oradaki ürünlerle alakalı. O yüzden hani takipte kalın diyelim. Özellikle Reels vesaire olarak da artık fazlasıyla şeyler paylaşıyoruz. Onu da buradan söylemiş olalım. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyenler için. Lansman değil ama yeni bir ürün olarak da Tekno'nun Phantom V Flip'i de, yani Fold'u zaten artık Türkiye'ye geldi. Reklamlarını da görüyorsunuzdur. Daha doğrusu billboardlarını da görüyorsunuzdur. Siz bunu izlediğinizde kutu açılışını da izlemiş olacaksınız. Katlanabilir cihazlar tarafında Türkiye'ye gelen 3. marka Tekno oldu. Biliyorsunuz Samsung'un Fold'ları geliyordu. Huawei'nin geliyordu. Diğer markalar getirmemişti.
Ve en ucuzu şu anda
evet.
Tekno.
Yani en güncel cihazlar arasında 40 bin liralık fiyatıyla Phantom V Fold da Türkiye'de. Şimdi bir diğer yandan işte Huawei'nin Flip'i var. Samsung'un Flip'i var. Tekno da Flip işine giriyor. Ortaya çıktı zaten bazı fotoğrafları ve işte aldıkları onaylar diyeyim. O onaylardan baktığımızda farklı bir şey deniyor Tekno kanadı. Çünkü evet, klasik işte istiridye şeklinde katlanabilir bir cihaz. Dış ekranı işte diğer markaların denediği gibi aşırı büyütmek yerine bizim yine böyle Huawei vesaire kanadında gördüğümüz o yuvarlak dizilimli kameranın içindeki boşluğa bir saat ekranı gibi ekran yerleştirmeyi tercih etmişler. 1,39 inçlik OLED bir ekran ve işte solunda da iki tane kamera olacak. Bu sayede hem bildirimleri görebilme hem şey yapabilme açısından böyle bir şey olmuş. Phantom kanadının en büyük iddiası bildiğiniz gibi kat izi olmaması, ki gerçekten Fold'da kat izi yok. Yani hissetmiyorsunuz, görmüyorsunuz bile. Kutu açılışında da göstermeye çalıştım hani ne kadar
görüldü,
görülmedi. Evet. Ne kadar belli oldu bilmiyorum ama bu aynı durum burada da geçerli olacak gibi. İşlemci kanadında yine Dimensity kullanılacak gibi duruyor. İşte 1080 diyenler var ama işte 8050 vesaire gibi. Hani Flip'i Fold kadar güçlü değil de herkesin kullanabileceği bir formda yapmaya çalışıyor anladığım kadarıyla Tekno kanadı. Ve gerçekten hani Fold'u da gördükten sonra iyi bir iş çıkaracaklarını da tahmin ediyorum. Fold'u getirdikleri için büyük ihtimalle Flip de gelir Türkiye'ye tanıtıldıktan vesaire sonra. Şu an için işte sızıntı aşamasında, detaylar netleştikçe de paylaşmış oluruz.
Burada şey de söyleyelim, bu Tekno'nun Türkiye'deki marka elçileri, çünkü biz geçen hafta Cuma raporunu çektikten sonra başladı o kampanya. Marka elçileri kampanyası da bu hafta sonunda devam ediyor.
Evet, uzatıldı.
Yani arkadaşlarımız arasında, izleyenlerimiz arasında başvurmak isteyen varsa
normalde bugün
neye
sordu?
başvuracaklar? Tekno'nun Türkiye'deki marka elçisi olacaklar. Benim sosyal medya paylaşımından anladığım kadarıyla Tekno bu marka elçisi olarak seçtiği arkadaşları, işte en yeni telefonlarından bir tane,
aksesuarlar vesaire,
en başarılı kulaklığını, en iyi laptopunu filan verip bir ekosistem kurduracak ve bu ekosistemin kullanım kolaylığını, yine benim anladığım kadarıyla bizim sizin görüşünüz seviyesine benzer bir seviyede şekilde bu arkadaşın anlatmalarını isteyecek. Yani bu arkadaşlar tüm Türkiye'ye Tekno kullanmanın nasıl bir şey olduğunu anlatacaklar. Ben fikren çok destekliyorum bu fikri.
Ki şey de yok bu arada, onu da söyleyelim. Hani şu anda mevcut olarak Tekno kullanma zorunluluğunuz da yok.
Yok, aynen öyle. Ben fikren çok destekliyorum bunu. Yani şöyle destekliyorum Aydoğan. Böyle zaten arkadaşlar sosyal medyada yaptığımız paylaşımları falan görmüşlerdir. Bilmem kimle bir reklam anlaşması imzalayıp ona çuval dolusu para vermektense bir ünlüyle Türk halkının içinden genç insanları seçerek onlara marka elçisi gibi bir pozisyon vererek bu işi yapmanın gerçek anlamda deneyim üstüne kurulu bir pazarlama stratejisi olduğuna inanıyorum.
Bence.
Biz de Hardware Plus YouTube yayıncılığına başladığından beri hep deneyimin üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Bence bizi tüm Türkiye'deki diğer teknoloji kanallarından ayıran en önemli şey bu zaten. O yüzden bu kanalda kim kullanmak ister diye bir seri var. Tekno'nun yapmaya çalıştığıyla çok benzer. Sizin görüşünüz diye bir seri var. Tekno'nun yapmaya çalıştığıyla çok benzer. Biz markalarla kolay kolay röportaj yapmıyoruz. Onun yerine markalara sorun diye bir şey yapıyoruz. Yani hep müşteriyle markayı, kullanıcıyla markayı bir araya getirmeyi ve aynı düzlemde bir araya getirmeye çalışıyoruz. O yüzden de bu vizyonu çok destekliyorum. Tekno'nun yaptığı bu işi çok destekliyorum. Evet. Sosyal medyada böyle bir duyuru yaptım. Tekrar söyleyeyim. Lütfen Tekno'nun marka elçisi seçilen arkadaşlar bize ulaşsınlar. Onların kim olduğunu da biz sizin görüşünüz seviyesi kapsamında bütün Türkiye ile paylaşalım. Ve istiyorum ki, umuyorum ki bu diğer markalara da örnek olan bir davranış olsun. Biz bugüne kadar şunları gördük Aydoğan. Bazı markalar power user, bazı markalar test grubu filan diye böyle telefonu bazı insanlara verip denettirdiler. Hatta bu işte insanların bazılarına dediler ki sen git YouTube videolarının altında ben bu telefonu kullanıyorum diye yorum yaz. Sen git bilmem ne web sitesindeki forumundaki sorulara cevap ver filan filan. Ama bunu bizimle birlikte yaptığınızı kimseye söylemeyin filan dediler. Gerilla marketing anlamında bu mantıklı bir çözüm olabilir. Benim teorik olarak çok kabul ettiğim bir yöntem değil. Ama bu formda yapılıyor olması bence çok çok güzel. Yani Tekno ne diyor şu anda? Biz diyor yeni ürünlerimize o kadar çok güveniyoruz ki diyor. Siz hayatınız boyunca Tekno ürünü kullanmamış olsanız bile eğer kullanmak istiyorsanız gelin sizi marka elçisi yapalım diyor. Bu çok şey bir teklif Aydoğan. Çok açık ve çok yani, net bir teklif.
Ve bu. Aslında Türkiye'de o şey vardır ya birazcık ünlü olmakta. Birazcık ona da şey yapıyor. Yani çünkü onu, billboardlarda senin görseli yani paylaşılacak.
Şimdi diyelim ki bu videoyu izleyen bir arkadaşımız başvurdu. Senin söylediğin gibi o arkadaşımızla bir...
Kenan Doğulu yerine o görünecek yani.
Süper bak şimdi. Tekno'nun reklamlarında Kenan Doğulu görünüyor şu anda billboardlarda. Biz belki bu videoyu izleyen Ahmet diye bir arkadaşımızı göreceğiz.
Aynen.
Ve ben diyorum ki işte Ahmet Mehmet seçilirse gelsinler sizin görüşünüze. Ahmet'in Mehmet'in kim olduğunu da biz anlatalım dünyaya diyorum. Yani sonuçta Kenan Doğulu'nun kim olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Ahmet'in Mehmet'i de anlatalım. Yani şu ayıp bir şey değil Aydoğan. Ahmet mesela atıyorum Apple kullanıyordu. Tekno'nun marka elçisi oldu. Bu gizlenecek bir şey değil. Esas ayıp olan şey şu. Ondan para alıp hala iPhone'la tweet atmak.
Aynen.
Esas ayıp olan bu. Esas yanlış olan bu. O yüzden kartlar çok açık bir şekilde oynandığı zaman Aydoğan ki Tekno bunu yapıyor. Ben çok saygı duyuyorum bu şeyi. Bu fikre de çok çok saygı duyuyorum. İstiyorum ki bu fikir böyle bulaşsın. Diğer markalara da bulaşsın. Ve her marka şu hani ajanslarla anlaşıyorlar, rakipleriyle ilgili kötü yorumlar üretiyorlar, kötü şehir efsaneleri üretiyorlar filan ya sosyal medyada. YouTube videolarının altına ajanslarla anlaşıp gelip kendi videolarında o süper bilmem ne müthiş filan gibi şeyler yazıyorlar ya. Bazı şerefsizlerle anlaşıp gizli reklamlar filan yaptırıyorlar ya. Onlardan vazgeçsinler. Her şey şey olsun, açık olsun. Çok açık. Mesela biz bu kanalda reklam dediğimiz yani herhangi bir videoyu yayınladığımız zaman bu videodan para kazandığımızı Ticaret Bakanlığı şartları getirmeden önce de
yapıyorduk.
İzleyenlerimize söylüyorduk öyle değil mi? Nasıl evet. söylüyorduk? Mavi ekranla editorial'sıyla söylüyorduk. Böyle açık olması lazım bu işin. Gizli kapaklı işlerle bu şey yayıncılık yapılamaz. O yüzden Tekno'nun yaptığı işe çok değer veriyorum. Fikir kimden çıktıysa da şimdiden peşinen tebrik ediyorum. Umarım Tekno markasının Türkiye'nin güvenilir cep telefonu markalarından birisi haline gelmesi konusunda çok büyük şeyi olur bunun. İvmesi olur. Çok büyük bir şey kazandırır, hız kazandırır Tekno'ya. Çok başarılı iş. Gerçekten nasıl sonuç verecek şimdiden çok çok merak ediyorum.
Vallahi ben de merak ediyorum nasıl bir
neyi şey. Neyi tahmin ediyorsun oğlum?
Mesela şimdi şey insanlar seçecek diyorsunuz ya. O da soracak mesela hayatında ya da ne bileyim gününü nasıl olumlu yönde ya da bataryası ne kadar gidiyor
falan. Tamam soracaklar bunu.
Ha. Tabii ki tabii ki.
Adam da şey işte mesela şey, işte ben mesela diyecek ki 3 saat şarjı takıyorum %100'e getiriyorum bütün akşam. Açık
ya zaten hani
okey ama bu tahmin edilir tabii ki şimdi söylediğin şeyler doğru böyle olacak da burada önemli olan şey şu Doğuş'cum bunu senin gibi Can gibi benim gibi Aydoğan gibi bu videoyu izleyen arkadaşlarımız gibi standart bir insan söyleyecek. Biz bugüne kadar marka yani, yüzü olarak
hani, ya, o aldığı ürün hani ne kadar hayatını
değiştirdiğini ya da etkilediğini
değil de hani ne güncellediği ya da ne bileyim hani
konforlu hale sunduğunu
ya da ne bileyim telefonunu verecekler mesela, şarjını diyecek 3 gün ben bunu...
Ya çok haklısın, ben senin söylediğini anlıyorum ve öyle olacak. Senin söylediğin gibi olacak. Sana itiraz ediyorum ama burada söylemeye çalıştığım şey şu. Bak bir ve sonuçta bunu anlatmaya çalıştım. Şimdi bunu sen, Can, ben, Aydoğan, bu videoyu izleyen bir arkadaşımız söylediği zaman bu değerli bir bilgi. Sen gidip bir sanatçı ile çalışıp ya da Acun'la falan çalışıp ona milyonlarca para verdiğin zaman o böyle şeyleri söylemiyor zaten. Yani bir ünlü diye birisinin script reklamda yazıyor, şunu elinde tutması, reklam çekimi bittikten sonra bunu kenara koyup hayatına iPhone'la devam etmesini bu adamlar para harcıyorlardı bugüne kadar. Ama şimdi mesela Aydoğan ne dedi? Mesela diyelim ki Tekno seni seçerse billboardla ve senin fotoğrafını basacaklar Kenan Doğulu yerine. Bu bence çok güzel bir şey. Bu bence çok dürüst bir aksiyon. Bu bence çok örnek alınması gereken, başka markaların örnek alınmaları gereken bir iş. O yüzden de tabii ki...
Adam hatta ileride Tekno mankenini yaptım diye şey soruyor.
Aynen mesela.
Bu
yapacak
sorun
zaten
değil, yapsınlar. Yani Tekno mankeni olmak kötü bir şey değil. Çünkü şöyle bir şey var. Yalan söylemeyecek bu çocuklar. Yanlış bir bilgi yermeyecekler. Öbür tarafta Tarkan nereden çıktı? Acun'du, Sly'dı, bilmem neydi filan. Zaten bu cihazlarla ilgili hiçbir şey söylemediler ki. Ellerinde tutup fotoğraf çektiler. Keza Kenan Doğulu ne söyledi? Hiçbir şey söylemedi. Ben istiyorum ki boş reklamlar yerine gerçek insanların gerçekten kendi düşüncelerini insanlarla paylaşması. Biz sizin görüşünüz seviyesinde falan da o yüzden zaten tasarladık. Yani insanların sesi, fikirleri duyulsun diye şey yaptık. Tekno da bunun önünü açıyor. Süper. Ben sonuçlarını merakla bekliyorum. Kaç kişi seçecekler bilmiyorum. 3, 6, 10, 20 bilmiyorum ama kaç kişi seçeceklerse bir önce seçsinler. Kimi seçmişler, ne yapmışlar, biz de şey yapalım. Topa girelim bir şekilde.
Kesinlikle. Şimdi bir de kötü haberimiz var. Yani kötü haber değil, aslında bir klasik haber. Zamlardan biri. Bu hafta zaten benim dikkatimi çeken iki farklı ürüne zam geldi. Biri zaten beklendiği gibi bugün itibariyle artık fiyatlar da değişmiş oldu. PlayStation Plus fiyatları %600'e varan bir zamlanmış oldu.
Çünkü ne kadar süreden sonra ilk zam bu?
Bayağı uzun süre. Okay, yani bu dolar kurları falan değil. Yani hatta tek PlayStation Plus bu 4'e 5'e ayrıldı demiştim ya. O zamandan sonra ilk zam.
Tek başına %600 deyince çok acımasız geliyor da zamanı da belli edelim ki zammın nedeni de çıksın ki.
Aynen, işte o bölündükten sonra fiyatlar belirlenmişti. Ondan sonraki ilk zam. Ondan sonra hiç fiyat değişmemişti. Biliyorsunuz işte Essential, Extra ve en dolusu da altı yok. Neydi? En üst paket diye şimdi aklıma gelmedi. Essential 40 liradan 175 liraya çıktı. 3 aylığı 100 liradan 440'a, 12 aylığı ise 240 liradan 1440 liraya çıktı. Ekstra aylık 60 liradan 260 lira, 3 aylığı 165'ten 720'ye, 12 aylığı da 400 liradan 2340 TL'ye çıkmış oldu. Bende mesela o en üst Deluxe paketi vardı. Deluxe paketiyle aylık yapıyordum 70 liralık, hatta benim bu dijital kölelik falan hikayesini anlatıyordum. Bunu görünce ya dedim ne olur ne olmaz ben bunu bir yenileyeyim. Dün akşam bir yıllık aldıktan sonra şu anda şöyle bir sistemi varmış ama onun detayını da sizlere söyleyeyim. Bugünden sonra eğer sizin mevcut bir aboneliğiniz varsa aylık olarak ödüyorsanız 6 Kasım'a kadar mesela 70 lira ödüyorsanız 70 lira ödemeye devam edeceksiniz. Kasım'dan sonra fiyatınız yükselecek ama hali hazırdaki PlayStation Plus aboneliğinde kategori değiştirmek isterseniz bu güncel fiyatlara tabisiniz ya da sıfırdan ilk defa bir PlayStation Plus aboneliği alacaksanız da bu güncel fiyatlarla almanız gerekecek diye de söyleyelim. Ama yani 2340 lira rakibi olan Xbox'la kıyasladığımızda da ciddi bir artış oluyor.
Beni hiç ilgilendirmiyor.
Ben mesela o 460'ı yapıp bir seferde düzeltince
2024'te şey bitiyor ya, artışa bakıyorum.
İşte beni, Xbox'ın daha uzundu.
Beni hiç ilgilendirmiyor, geçelim.
Yapacak bir şey yok. Bir de Esport Plus da arttırıldı bu arada, onu da söyleyeyim güncel fiyatlarını hatırlamasam da. Ben de o yüzden mesela Esport Plus'ı bırakıp sadece F1 için kullanıyordum. F1 TV'ye geçeceğim galiba, 70 lira olmuştu hatırladım. Şimdi biliyorsunuz okullar açıldı. Yani aslında önümüzdeki hafta açılıyor. Bu hafta ilkokul öğrencilerine o bir haftalık oryantasyon diyebileceğimiz süreç başladı. Bununla alakalı da Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Daha doğrusu böyle soru cevap gibi Hürriyet'ten sorulmuş anladığım kadarıyla. Öğrencilerin zaten derse telefon sokmama hikayesi vardı. Bu anladığım kadarıyla artık bütün ülkede yapılacak. Hem öğrenciler hem öğretmenler telefonu sokamayacak. Şöyle bir durum oluyor.
Sınıfa giremeyecekti öyle
evet. mi? Ama galiba benim anladığım ders esnasında şey yapılmasın diye öğrenciler okula girdiklerinde telefonu okul yönetimine verecekler. Öğretmenler ise derse girerken öğretmenler odasındaki dolabında vesaire bırakarak derse sokamayacak gibi bir sistem geliyor.
Bu konu doğrusu olan bir konu, doğrusu olmayan bir konu. Yani öğrenciler okula telefon getirebilirler mi, getiremezler mi? Mesela benim eminim bazı öğrencilerin mutlaka yanlarında telefon bulundurmaları gerekiyordur. Bazı öğrencilerse biraz daha keyfe keder götürüyorlardı. Ama burada sen getir, sen götürme falan diye bir ayrım yapamazsın. Burada ülkelerin bu konuyla ilgili nasıl tutum sergilediklerine bakmak lazım. Şimdi benim okuduğum zaman okullar çok kalabalıktı. Şu anki halini bilmiyorum. Ama daha boş olduğunu sanmıyorum. O kadar öğrencinin okul yönetimine telefonlarını teslim etmesi, o kadar öğrencinin ders bittikten sonra telefonlarını geriye alması, bilmem ne falan çok böyle bana kolay işler gibi gelmiyor.
Büyük ihtimalle sınıf sınıf kutulacaklar. O sistemi ben görüyordum mesela. Bazı özel okullar, dershaneler öyle vesaire yapıyordu. Hani bir kutu var. İşte bildiğin harbiden şey, kilitli kutu. Kutunun içine bütün öğrenciler bırakıyor. Çıkarken alıyordu.
Okey. Ya tabii işte ne olursa bayağı olsun bunlar fuzuli işler. O kutu sınıfta duruyorsa işte birinin telefonu çalacak. Şeyden çaldığı sesten öğrenci kendisininkinin çaldığını anlayacak. Kafası oraya gidecek filan gibi başka dertler var.
Ya da işte bunları, idareye bırakılacaksa oraya her teneffüs ya da işte şeyle git.
Bunlar nasıl çözülüyor? İnan en ufak bir fikrim yok kafamda. Bilmiyorum. Sayın Bakan böyle bir soruya cevap verdiğine göre öğretmen de sokamayacak, öğrenci de sokamayacak filan dediğine göre onlar çözmüşlerdir diye onlara güvenmek istiyorum. Doğru düzgün bir çözüm olsun diye güvenmek istiyorum ama kafadan böyle öğrenci de sınıfa cep telefonu sokamayacak, öğretmen de sokamayacak. Bana biraz şey gibi geliyor. Hani böyle yasaklanılan bir hikayede mutlaka hatalar çıkıyor ya. Bir hata gibi geliyor. Mesela öğretmen niye cep telefonu sokamaz sınıfa? Öğretmen cep telefonunu sokarsa sınıfa öğretmenin nereye şikayet edeceksin? Öğretmeni şikayet ettiğin zaman ne olacak? Filan
cezası ne?
Tabii canım zaten çantası diyor buradaki
ya işte orada biraz şeyden dolayı mı yapıldı?
Elini alıp oynamayacak hani bakmayacak bilmem ne filan da derdim o değil masada dursun falan derdim şöyle bir şey var. Bir kural koyuyoruz bu kuralın nasıl uygulanacağı ile ilgili herhangi bir yönetmeliğimiz yok.
Biri sınıfa girmesinler demiş.
Kural setimiz yok. Geçen hafta da bahsettik bu kural setlerinden. Yani kural setimiz yok. Şimdi ben bir öğretmene cep telefonu ders esnasında ya lazım olabilir diye düşünüyorum.
Ki mesela zaten öğretmenlerin yani büyük bir çoğunu benim işte öğretmen lisesi çıkışlı olduğum için de çok fazla öğretmen arkadaşım var. Büyük bir çoğunluğu zaten mesela ben aradığımda şeyde bile mesela dil okulunda çalışan arkadaşlarım vesaire bile dersteyse zaten direkt reddediyor sonra dönüyorlar bana.
Aynen öyle o yüzden bilmiyorum yani bana böyle ne olduğu belli olmayan bir uygulama gibi geliyor. Görürüz bunu şimdi haftaya dersler başladığı zaman. Duyuyoruz neyin ne olduğunu. İnşallah boşu boşuna bir huzursuzluk, sorun filan yaratacak bir uygulama olmaz. Ve inşallah doğru olan uygulama budur. Yani bunun doğru olduğuna kanaat getirelim inşallah. Öğrencilerin esas beklediği konuysa vergi muafiyeti.
Evet.
Düşünsene Aydan ülkedeki çocuklar, öğrenciler vergi muafiyeti bekliyorlar. Sonra da deniyor ki niye her şey siyasi, niye her şey politik bu ülkede? Ortaokul öğrencisi vergi muafiyeti bekliyor değil mi şu anda?
Evet. Ama görünen o ki dahil değil.
Değil mi? Niye dahil değil?
En son işte biliyorsunuz geçtiğimiz haftaki kabine toplantısından sonra herkes bir bekledi, biz de bekliyorduk. Orada karar açıklanmadı ama en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada hatta Twitter'da da yazdı yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda nihai hale geldiğini en son yapılacak kabine toplantısında yani bundan sonraki ilk kabine toplantısındaki görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak detayları. Ama orada yüksek öğretim öğrencisi diye söyleniyor. Yüksek öğretim öğrencisi. Zaten en son bir öncekinde de bakandan bir açıklama gelmişti. Yani şu an çalışıyoruz.
Anladım.
örgün açık öğretim de dahil oluyor. Ben hatta şey diye düşünüyorum şu anda Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Erzurum Atatürk bu duruma çok sevinmiştir. Çünkü bu indirimi alabilmek için de AÖF'ye yazılacak
öğrenci
çok
olacaklar
olacaktır.
Var.
Öğrenci akbili hikayesi gibi.
Öğrenci yazılınca da okula bir para öder Türkiye'de. Yani
tabii. Şu an hatta 1500 lira oldu Anadolu Üniversitesi'nin. Böyle bir düzen var. Yani yüksek öğrenim şeyi olacak. Ortaokul, lise öğrencileri şu an için dahil değil ama işte kesin bir şey diyemiyoruz. Belki toplantıda işte lise öğrencileri de ortaokul öğrencileri de bunu çok istiyor başkanım dediklerinde Recep Tayyip Erdoğan bunları da ekliyoruz derse zaten. Yani eklemek durumunda kalınacak. O yüzden hala net bir şey söyleyemiyoruz ama Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada en azından yüksek öğrenim diye söylüyor. Buradan hareketle üniversite, açık öğretim, yüksek lisans ve işte doktora öğrencilerini kapsadığını görüyoruz. Bir diğer yandan telefon diye de söyleniyor. Yani arada şey kaynadı.
Laptop
kaynadı ama zaten yanlış bilmiyorsam aynı şekilde yerli üretim sistemi olacaksa en çok konuşulan bu zaten. Hı hı. Sadece Casper oluyor zaten. Yani Excalibur.
Başkasına kalmıyor zaten.
Anladım. Yani eğer bir yine de bir teyit almak için tabii ki onunla alakalı bu açıklandığında video hazırlanacağını da sorarım ama.
Şimdi bu olay ta seçim öncesi konuşuluyordu. Ortada seçim yokken
evet,
konuşuluyordu.
Evet. Vaatlerden biriydi.
Bu bir seçim vaadi haline geldi. Var. Bilmem ne filan filan. Şimdi de ne olduğu belli olmayan bir şekilde iş devam ediyor. Hı hı. Artık ne olacaksa olsun yani daha fare mi doğuracak? Ben şahsen tüm vergilerin kaldırılmasından yanayım.
Tabii.
Yani bence cep telefonunda ÖTV, KDV bunların hiçbirisinin olmasına gerek yok. Cep telefonunda TRT bandrolünün ne işi var? Cep telefonunda Kültür Bakanlığı payının ne işi var? Bunların hepsinin kaldırılmasından yanayım ve bunun sadece öğrencilere ve sadece öğretmenlere falan değil, bütün vatandaşlara uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Ve ben genel kanının aksine Türkiye'deki teknolojik ürünlere harcanan paranın cari açığımıza çok büyük bir etkisi olmadığını düşünenlerden yanayım. Sırf bu yüzden Türkiye'nin milyonlarca doları Amerika'ya, Gürcistan'a, Kıbrıs'a, Suriye'ye filan şu e-mail kayıt ücreti 20 bin liraya çıkmadan önce para olarak gitti.
Evet.
Ve insanlar iPhone almak için uçağa binip bir yerlere gidip geldiler. Yani sadece iPhone parası değil daha fazlasını harcadılar. Niye? Hı. Daha fazlasıyla birlikte bile Türkiye'dekinden daha ucuza geliyordu çünkü. Sen bu parayı ekonominin içinde tutmakla yükümlüsün. Yani niye gitsin Gürcistan ekonomisine destek versin buranın vatandaşı? Gittiği zaman sırf iPhone'u alıp gelmiyor ki yemek yiyor, otelde kalıyor bilmem ne yapıyor falan.
Şey arttı bu zaten canım hani hem Avrupa'nın da bu vize hikayelerinin de etkisi de var ama çoğu şeyde biz de mesela kız arkadaşımla işte Gülfem'le beraber Sırbistan'a falan gittiğimizde oradaki her girdiğim böyle Apple satan, Apple'ın kendi mağazası yoktu şeyde Belgrad'da. Ama her girdiğim mağazada bir tane iPhone almaya gelen Türk'e rastladım mesela.
İşte yani bu işi bu kadar vergiyi aşağı çıkartıp dünyada Türkleri ucuz iPhone avcılığı haline getirmenin mantığı yok zaten. Ha benim söylediğim şeyler tabii ki kimsenin umursayacağı şeyler değil. Çünkü yani bu ülke din adamlarına ödediği maaşı da alkollü içki satışından elde ettiği vergi geliriyle ödüyor. Yani neyi doğru düzgün yapıyoruz ki? O yüzden bir an önce artık şu öğrencilere vergisiz hikayesi bir çıksın. Ne olacağı bir çıksın. Yani bir vaat var ortada. Bir görelim bu vaat ince çekirdeğinin içine dolduracak mı doldurmayacak mı? Nasıl çıkacak bir görelim. Ben bu süreç uzadıkça biliyorsun umudumu kaybediyorum böyle işlerden. Ve artık hani çok da şeyim umurumda değil. Fakat şu çok önemli, hangi kapsamda çıkacak?
Evet.
Yani geçen hafta konuştuk işte burada.
Üst limit konuşuluyor.
Apple'ın bile Türkiye'de üretim yapmaya zorlayabilirsin böyle bir kanun çıkartarak. Eğer düzgün bir uygulama çıkartırsan Apple bile gelip Türkiye'de üretim yapmaya başlayabilir. O yüzden hani nasıl anlatayım bunu? Hani bundan bile bir fayda elde etmek mümkün olabilir aslında. Bunun peşinde koşmak lazım. Ama benim genel kanım Türkiye'de vergilerin artık zaten vatandaşın burasına kadar geldiği ve sadece öğrencinin değil onun babasının, anasının, çalışanın, çalışmayanın, emeklinin, işsizin falan herkesin anasını anlatıyor bu vergiler şu anda. O yüzden artık bizim gerçek bir vergi reformuna ihtiyacımız var. Bak mesela şimdi otomobillerdeki şu Üçüncü vergi. Ödenecek, ödenmeyecek.
Yok,
Anayasa Mahkemesi şey iptal edecek.
O mesela şeymiş. Bilmem ne. Söylentiymiş sadece. Yani öyle bir durum yok.
İşte ama bir işin kötü tarafı şu Aydoğan. Bu üçüncü vergi bir süre sonra gerçeğe dönüşecek. Yani bir seferlik bir şey olmaktan çıkıp yani. Tıpkı deprem vergisinin ÖTV'ye dönüşmesi bilmem ne filan.
İndirim kalmaz da eklenen vergi
o yüzden yani hani düşsün de artık şu vatandaşın yakasından biraz. Toplanan vergilerin zaten tamamı hizmete gitmediği için ya da en azından ben öyle düşünmediğim için bu kadar çok vergi gelirine devletimizin ihtiyacı olmamalı. Bunun çok daha azıyla da bu kadar işi yapabiliyor olmamız lazım. Bugünkü Cuma raporunun son haberiydi bu değil
evet.
mi? Bakalım daha fare mi doğuracak? Başka bir şey mi olacak? Bitirmeden önce arkadaşlara şeyi de söyleyelim. Herhalde bu kadarını söylememiz kimseyi şey yapmaz, gücendirmez. OnePlus gerçekten Türkiye'de pazara giriyor.
Evet.
Sonunda, nihayet, üçüncü denemede giriyor. Ve üç model birden satışa çıkacak Türkiye'de. Gerçi birisi bir hafta gecikmeyle gelecek. O da şey yüzünden, lojistik sorunlar yüzünden. Nord bir hafta kadar geç gelecek. Ama üç model birden satılmaya başlanacak. Türkiye için sevindirici bir haber. Yani biz hep ne diyoruz? İşte bir marka fazla olması vatandaşın karşısında bir fazla opsiyon
tabii ki
anlamında gelir. Resmi olarak gelecek. Yani para ithalat değil, kaçak değil, imiye çakılmış değil, bilmem ne değil filan. İşte vergiler düşük olsa bu cihazların tamamı çok çok daha ucuza gelirler. Sadece OnePlus değil, tamamı çok çok
tabii
daha
ki
ucuza gelir. Ama vergilerin bu oranda olduğu bir ülkede neredeyse biz hani böyle kabataslak 1.9'da filan çarpıyoruz ya, telefonun bas fiyatından yola çıkarsan bazı telefonlarda 2 mislinden daha fazla
evet
vergi ödüyorsun. Bazı koruma kararları nedeniyle hayırlı olsun OnePlus için. Benim anladığım kadarıyla bu ay bitmeden evvel, Eylül ayı bitmeden bunların fiyatları, işte hangi renkler geliyor, hangi versiyonlar geliyor filan filan gibi detayları
öyle
da
abi
şey yapılır, açıklanır. Yani biz üç aşağı beş yukarı bir şeyler biliyoruz ama hani söylememiz doğru olmaz. Çünkü daha şey olmadı, tüm kamuya tüm kamuyla paylaşılmadı. Jetport galiba bunları kendi sosyal medya hesabından zamanla şey yapacaktır, paylaşacaktır.
Şey
hayırlı olsun hem onları, getirenleri, bu işin altına elini sokacak olanları, hem de çok uzun zamandan beri OnePlus almak isteyen ama oydu buydu işte o model gelmiş şu model gelmemiş filan yani filan gibi nedenlerle alamayanlara hayırlı olsun. Bir seçenektir, güzeldir. Eminim bize bu söyledikleri şöyle şuralarda satılacak, teknik servis bu olacak filan gibi bilgileri de önümüzdeki haftadan başlayarak hızla parça parça tüm kamuoyuyla paylaşmaya başladılar. Ya da bize derler ki o bilgilerin şu kadarını paylaşabilirsiniz. Biz de paylaşıyoruz kendi sosyal medya hesabımızdan ama şu anda 3 model geleceğinden başka ve bu ayın sonuna kadar mutlaka geleceğinden başka bir şey söylememiz sanırım
şey
olmaz pek
zaten
mümkün değil değil mi? Hayırlı olsun diyelim ve şeyi merakla beklediğimizi, Türkiye'deki lansmanı merakla beklediğimizi ekleyelim. Burada şöyle bir kötü durum var Aydan. Kötü dediğim talihsiz bir durum var. Yılın sonuna geldik artık. Yani o 3 modelin 3'ü de biraz eskidiler. Ve herkesin gözü artık 2024 ürünlerinde. Yani OnePlus Türkiye'ye girecek ama böyle bu 3 üründen zaten bir kısmı insanlar getirdiler, pasaportlarını kaydettirdiler, bilmem ne falan kullanıyorlar. Yani hani çok sıcak olmayacak bu giriş ilk başta. O da biraz talihsizlik bence şey açısından, OnePlus açısından. Ama giriyor olması tabii ki sevindirici. Hepimizi sevindirici. Şeyi de söyleyelim unutmadan. Sadece cep telefonu değil, aksesuar ve tablet de galiba olacak Türkiye'de. Onlar da sevindirici. Onlar da çok çok güzel. Çünkü
bu sefer tam manasıyla artık girmiş olacak diyebiliriz.
Biz mesela geçmişte de OnePlus kullanan arkadaşları da konuk ettik. Kendimiz de OnePlus cihazla verişip onların videolarını çektik filan ama biz de mesela Hardware Plus'ta hiç bugüne kadar bir OnePlus kulaklık şey yapmadık, denemedik öyle söyleyelim. ya da bir OnePlus tablet bilmem ne filan filan bakmadık.
Ben de mesela şeyde de hani direkt OnePlus cihazını da uzun uzadıya şey şansımız da olmadı.
Aynı kullanma öyle. Şansımız. Şimdi bugünden olmadı. Sonra inşallah bunların hepsine bizim de şansımız olacak. İzleyicilerimizin de şansı olacak. İzleyicilerin fiyat performans oranında pazardaki diğer ürünlerle kıyaslama şansları da olacak bunu. Böyle kulaktan dolma OnePlus şöyleymiş, OnePlus böyleymiş yerine atıyorum bir satış noktasına gidip elini alıp gerçekten şey yapabilecek, deneyebilecek. Güzel gelişmeler bunlar. Benim hoşuma gidiyor.
Bence de.
Olsun. Başka başka markalar da kısmetse gelsinler. Daha çünkü Türkiye'ye bence gelebilecek en az 2 tane 3 tane daha marka var. Şeyi kastetmiyorum işte Sony Mobile'lı bilmem neyi falan kastetmiyorum. Yani Çin'de 2-3 tane daha marka var Türkiye'ye gelebilecek.
Bir de Amerika'dan işte hep işte istiyoruz falan demelerine rağmen Google'ı da görsek.
Aynen öyle.
Var. Pixel 8 de geliyor bu arada. Onun da tasarımı falan
ortaya çıktı. Var, hala gelebilecek olan markalar. Tez zamanda inşallah onlar da gelsinler. Böylece Türkiye pazarı daha homojen. Markaların birbirleriyle daha makul ve mantıklı rekabetler yaptığı, insanların da bir telefon almak için böyle uzak coğrafyalara bakmadıkları filan bir ülke haline gelsin. Vergiler de totalde biraz azalırsa ne güzel işte. Yani ben tamamen kaldırılsın diyorum ama bunun olmayacağını hepimiz biliyoruz zaten. Artık biraz azaltılmasına yani bile razıyız.
Kaldırılırsa ki azaltıldığında da şimdi hani büyük ihtimalle şey durumu olacak işte. Öğrenciler telefon alabilsin diye başka bir yerden zaten o vergi arttırımı bilmem ne yapılarak alınacağı için şimdi telefondan alınmazsa büyük ihtimalle artık ekmek yerken çok fazla ödeyeceğiz.
Teknolojik ürünlerden vergi kaldırılması yönünde en ufak bir çaba yok. En ufak bir vaat yani yok. Zaten halkın bence böyle bir beklentisi de yok. Böyle bir beklentisi olsa halk bunu dile getirirdi.
İşte birazcık benim dediğimden dolayı bence. Orada kaldırtırsak başka bir yerden alırlar.
Bu benim hayalim. Kaldırılması lazım. Böyle olması lazım diye düşünüyorum. Ha bunu bu hükümet kaldırıyor, bir sonraki kaldırıyor, hiçbirisi kaldırmaz. Ne olur bilmiyoruz tabii ki ama şöyle de bir şey var. Yani şu adil bir sistem değil Aydoğan. Bir telefonun fiyatı kadar bir parayı vergi devlete olması. Vergi olarak ödemek. Bir otomobilin fiyatı kadar bir parayı devlete vergi olarak ödemek. Benzin alırken aldığım benzinin değeri kadar bir parayı devlete ver. Bunlar adil yöntemler değiller. Ve adalet aslında devleti yönetenlerin vatandaşlarına nasıl davrandıkları noktasında kendini göstermesi gereken bir şey. O yüzden benim hayalim bu vergi dilimlerinin tamamının azaltılması yönünde. Azaltılırsa ne mutlu deriz. Azaltılmazsa işte azaltılmasını bekleyeceğiz. Allah bize ömür versin diyeceğiz. Bir gün azaltıldığını görelim. Aynen. Yani o Alman'ın, İngiliz'in, Amerikan'ın aldığı vergi, ödediği vergi oranlarında yaşamayı biz de görelim. O zaman dünyada yaşamak belki şimdikinden daha keyifli bir şeymiş diye şey yapıyoruz.
Ama direkt
bak mesela yıllardır Xiaomi bekledik, Xiaomi geldi. Yıllardır OnePlus bekledik, geldi. Yani iyi niyetle oturup beklediğin zaman bazı güzel şeyler oluyor. O yüzden bence vergi indirimi ya da vergilerin tamamen düzenlenmesi gibi konuda bir de iyi niyetli vatandaş olarak oturup beklemekten başka bir şeyimiz yok. Talep edebiliriz. Yüksek mesela bunu ben söylerim. Bir yıl sonra 1000 kişi daha söylemeye başlar. 2 yıl sonra 10.000 kişi, 20.000 kişi, 30.000 kişi daha söylemeye başlar. Ve o zaman bu kararı veren kişiler buraya daha çok kulak kabartmak zorunda kalırlar. Demokrasilerde işler böyle yürür. Böyle yürümesi lazım. Unutmayacağız. Unutmayacağız hep diyoruz. Yani depremi unutmadığımız gibi atıyorum. Bu öğrencilere ve vergisiz telefon, tablet, bilgisayar ve verileceği vaadinin de vaatken ne haldeydi, nasıl gerçekleştiği de unutmayacağız.
Neydi, ne oldu?
Niyet neydi, akıbet ne olduya da bakacağız bir iş yapıldığı zaman. Eğer bize sunulan şey çok böyle havalı filandı ve ortaya çıkan şey daha fare doğurdu modundaysa onun hesabını da soracağız. Niye böyle oldu diyeceğiz mesela. Bunları demediğimiz sürece hayatımızda hiçbir şey değişmez. O yüzden oturup bekleyelim vergi indirimini, öğrencilerin olacak. Oturup bekleyelim OnePlus girecek. OnePlus'tan sonra hangisi gelecek? OnePlus hangi rakamda ve fiyatla ve gelecek? Hangi ürünler, hangi renkler? Öyle ya mesela biz şimdi Türkiye'de bazı markalarda renk bulamıyoruz. Yani adam yurt dışında 4 renk çıkartıyor. Türkiye'ye sadece siyahını getiriyor mesela. Bunlar da önemli şeyler. Görelim bakalım, hoş geldi. Biz ilk OnePlus videosunu çekmeye hazırız. Evet. Öyle söyleyelim.
Yani ben 4 gözle bekliyorum. 3 ürünü de bekliyorum zaten.
Biz hazırız. Onlar da satmaya hazır oldukları gün tekrar zaten detayları konuşuruz. 275. Cuma raporunun sonuna böyle bir genişçe bir OnePlus bandı da eklemiş oldum Aydoğan böylece. Senin şeyde yoktu haklı olarak. Sen çünkü ne kadarını off the record konuştuk, ne kadarı... Ama bir bilgi vermedik yani.
Ya tabii canım. Geldiğini zaten geleceğini konuşmuştuk. Videoda çektik.
3 model dedik.
3 modeli
söyledik. O da zaten biliniyordu daha öncesinde. Çok yakın. İnşallah 276. Cuma raporunda. Yani önümüzdeki hafta fiyatlar miyatlar filan da konuşulabilir duruma gelir. Onunla bir de ayrıca konuşuruz. Buyur.
Böylece 275 olan sayımızı da bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta yeni konularla, yeni gelişmelerle konuşuncaya dek, görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.